Sayfa 27. Ama içimden gelen dürtüye karşı koyamadım. Görmezlikten gelmek, hoşlandığım, sohbetinden zevk aldığım, Bizans'ın orta yerinde yaşamanın zenginleştirdiği bilgisinden yararlandığım meslektaşıma karşı saygısızlık olacaktı. Olduğum yerden "Hello, I'm here" diye seslendim yavaşça. Önce kendisine seslenildiğini anlamadı. Hali vakti yerinde, turistlerin uğrağı olan bu otelde İngilizce duymak alışılmış bir şey olmalıydı. "Hello Mete" diye daha yüksek sesle tekrarladım. O zaman sesin geldiği yana döndü ve kahkahasından aşağı kalmayan, riyasız bir sevinç ünlemesiyle koca vücudunu iki yana sallayarak bana doğru yürüdü. Sonraları İskendiye'deki el yazmaları arasında o dizeleri bulduğumdan beri peşin bırakmayan gizemli rastlantıların doruk noktasının, alametler zincirinin altın halkasının Mete Ünsal'ın ile bu karşılaşmamız olduğunu düşündüm hep. Çok yorgundum. Saat farkı yüzünden zaman şokuna uğradığım için önce biraz uyumayı, sonra doğrudan akşam yemeğine inmeyi yerleyebilirdim. Ya da Limonluk'taki bar yerine Osmanlı üslubunda çok zarif döşenmiş çay salonunda oturabilirdim. Kendime gelebilmek için içimdeki sabırsızlığa kapılıp dışarı çıkabilir, çevreyi gezebilirdim. Ama Limonluğa gelmiştim, burada oturuyordum işte. Ve şimdi benden en az bir kafa boyu daha uzun, bir o kadar da iri olan Metin'in kolları arasındaydım. Elinde içki tepsisiyle seyirtmekte olan garsona "bizim masaya getir" diyerek beni kolumdan tutmuş kendi masasına sürüklüyordu bile. Önce İngilizce başladığı tanıştırma törenini kendine has üslubuyla "bu palikarya var ya, bizde niye Türkçe konuşur? Kovuta vatanın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü koruduğumuz İstanbul Rumlardandır" diye bitirdi. Sonra masadakileri tanıştırdı. "Bu genç hanım Derin, eski bir arkadaşımın kızı. Bu genç bey Derin'in arkadaşı. Çocuğun adını unutmuş veya önemsemiyor gibiydi. Bu sakallı da Turgut, Turgut Ersin. En etkili gazetelerimizden birinin en çok okunan köşe yazarı." Gürültülü kahkahalarından birini daha patlattı. "Türkiye'yi bunlar, bu köşeli yazarlar iddia ediyor artık. Hepimiz medyanın kullarıyız. Yeni tanrımız medya." Şimdi aradan bunca zaman, bunca olay geçtikten sonra altın vuruşun gerçekten de o an olduğuna inanıyorum. Sanki 38 yıllık yaşamım ve ömrümün geri kalan kısmı orada buluşmuş, geçmişle gelecek karşılaşmış, hesaplaşmış, her şey benden habersizce orada belirlenmişti. Ben masaya geldikten sonra hiç konuşmayan, yakışıklı ama yerini yadırgamış, ürkek köylü bakışlı çocuk, ona hiç benzemeyen, aralarında nasıl bir ilişki olduğunu anlayamadığım sakin ve güvenli genç kız, sakallı yazar ve Metin'in kendisi. Hepsi sanki önceden kararlaştırılmış da beni bekliyorlarmış gibi oradaydılar. Onca direndim İstanbul'a gelmemek için. Şimdi hangi rüzgar attı bakalım? Hem de eşe dosta hiç haber vermeden böyle ansızın. Yoksa Ege'de fethettiğimiz kayalıklara keçilerle birlikte diktiğimiz şanlı bayrağımızı söküp Yunan bayrağı dikmek için gelmiş olmayasın? Söylediklerinden bir şey anlamamıştım. Ege'de her zamanki itiş kakışlardan biri yaşanıyordu herhalde. "Ben tarafsızım, Amerikalıyım. Olsa olsa iki bayrağı da indirip Amerikan bayrağını dikerim" dedim şakalarını paylaşmak için. "Bir araştırma için geldim. Sonra anlatırım ayrıntısını. Belki de baba toprağı çekti, kim bilir. Ne de olsa yaşlanıyoruz." "Sen yaşlandım diyorsan bizler ne halt edelim? Onu bırak da bu otelde uzun kalmayı düşünmüyorsun herhalde. Benden söylemesi, burası şehrin en lüks otellerinden biridir. Adamı oyarlar. Üniversiten ödüyorsa o başka tabii. Hoş senin böyle kaygıların yoktur ya. Baban şu cennet vatanın taşının toprağının yarısını yurt dışına kaçırmıştır." Sonra patavatsız sözlerinden kendisi utanıp ötekilere döndü. Bu Teo'nun babası bir zamanlar İstanbul'un en büyük antikacılarındandı. 1974'te Barış Harekatı gargarasıyla milleti uyutup Kıbrıs'a çıktığımızda Türkiye'den kışkışladığımız Rumlardan. Babam kendi isteğiyle ayrılanlardandır. Bizim aile o zamanlar Türk uyrukluydu. Hepsi bir. İkide bir de bir bahaneyle azınlıkların boğazına basılır, adamlar korkutulur, kaçmaya zorlanır, sonra da geride bıraktıkları mallara el konur. Bu konuyu ele almalısın Turgut. Sizin gazete devletin kıçını yalıyor biliyoruz. Ama bunlar bizim ayıplarımız. Kaç Rum kalmış biliyor musun bütün Türkiye'de? Taş çatlasa 2000-2500. Yazık. Evet, yazık diye tekrarladı sakallı yazar. Siz ya sev ya terk et politikasını sadece aşırı milliyetçi, faşist sağın uyguladığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Varlık vergisini 6-7 Eylül faciasını yaşamış bir ülke burası. Bana hoş görünmek, gönlümü almak istediklerini düşündüm. Ama söylediklerinin bir bölümünü anlayamıyordum. Üstelik de kendimi bildim bileli süren Türk-Yunan çatışması beni ilgilendirmiyordu. Kendimi ne Türk ne de Yunan hissediyordum. Olup bitmiş, tarihte kalmış işler dedim. Hayır, otelde uzun kalmayacağım. Neredeyse dünyanın bütün otellerini bilen bir dostum burayı çok övmüştü. Şöyle eşyalı küçük bir daire veya bir pansiyon bulana kadar birkaç gün kalmayı planlıyorum. Yurt dışındaki bir tanıdığımın bir süre için eşyasıyla kiraya vermek istediği bir evi var dedi o zamana kadar sessizce oturan genç kız. Sakin ve ulaşımı kolay bir yerdir. Anahtarları aynı semtteki bir emlakçıda ama telefonu yanımda değil. Bir telefon numarasını verirseniz yarın size iletebilirim. O anda dikkatimi çeken ne yüzü ne bedeni uzaklardan geliyormuş izlenimi doğuran biraz boğuk, etkileyici sesi ve İngilizcesinin kusursuzluğu olmuştu. İlginiz için teşekkürler. Çok memnun olurum. Zaman kaybından da kurtulurum. Üzerinde cep telefonu numarası olan kart vizitimi hem genç kadına hem de profesöre uzatırken yüzüne ilk kez alıcı gözle baktım. Kız kardeşimin, annemin, karımın yüzü kadar tanıdıktı. Sanki birkaç gün önce vedalaşıp ayrılmıştık da sonra umulmadık bir yerde yeniden karşılaşmıştık. 20 yaşlarında olmalıydı. İfadesiz denilebilecek kadar çizgisiz, dingin, biraz da solgun yüzünü çevreleyen koyu buğday rengi saçları ensesinde bir tokayla tutturulmuştu. Hani uçuk renklerin birbiri içinde eridiği, hiçbir nesnenin formu, çerçevesi belirli olmayan ama her köşesinden inanılmaz etkileyici bir ışık yayılan modern tablolar vardır ya. Ya da erken Hristiyanlık dönemi Meryem tasvirleri. Hani Meryem'in yüzü yumuşak, solgun ışığın içinde erimiş gibidir. Güzel mi, çirkin mi anlayamazsınız. Güzelle çirkinin ötesinde bir başka estetik kavram, akılla değil, inançla kavranabilecek bir ölçü ararsınız. O tasvirlerdeki Meryem suretlerinin bakışları, çizgilerin, renklerin, figürlerin arasından onların tümünü yok ederek sıyrılıp size ulaşırlar ve bir daha unutmayacağınız biçimde kazınırlar belleğinize. Kızın bal rengi gözleri o muhteşem tasvirlerin gözleriydi. Bakışlarından yansıyan gizli ışık tıpkı en eski Meryem tasvirlerinde olduğu gibi yüzünün çizgilerini silikleştiriyor, neredeyse görünmez kılıyordu. Onu nereden tanıdığımı birden hatırladım. Ravenna'da San Vitale'nin apsisindeki İmparator Theodora ve nedimelerini gösteren o muhteşem mozaik panoda görmüştüm. Erguvani ipekleri bürünmüş İmparatoriçenin yanındaki saray kadınlarının arasında Theodora'nın solundaki ikinci nedime. Eteklerinde mavi kuşlar olan altın simli harmaniyeye bürünmüş genç kız. İlk gördüğüm andan beri neden bu kadar etkilendiğimi bir türlü çözemediğim, işten gelen ışıkla aydınlanmış o dupturu donuk yüzlü karşımdaki. Ya da sıradan, ifadesiz bir yüzlü de aşırı yorgunluğum, heyecanım, Erguvan kapısı dizeleriyle başlayan yaslantılar dizisine yüklediğim gizemin etkilediği ruh halim ve yıllar sonra döndüğüm bu efsane şehrin havası doğurmuştu bu hayali. Belki de Washington'un biraz dışındaki bahçeli güzel evimin, üniversitedeki odamın ve dolaştığım müzelerin, kitaplıkların, arşivlerin gerçek yaşamdan arındırılmış, steril atmosferinde bunalmıştım da mucizelere ihtiyacım vardı. Kucağımdaki oymalı ahşap kutunun usta işi değil, meraklı işi olduğu hemen anlaşılıyordu. Babam bu kutuların en değerlilerini müşterilere, en güzelini anneme ayırır, bunun gibi acemi meraklı işlerini de bebeklerinin giysilerini, incik boncuğunu koysun diye kız kardeşime verirdi. Üzeri haçlı, tasvirli kutu da benim payıma düşmüştü. İçine ne koyardım hatırlamıyorum. Belki boya kalemlerimi, belki de kurşun askerlerimi. Bu meraklı işleri piyasada fazla para etmez. Erbabı ince oyma arar ama bana sorarsan asıl değerli olan bunlardır derdi babam. Meraklılar tahtayı sevgiyle oyar, bezedikleri kutuya yüreklerinde ne varsa koyarlar. İnce marangozlar, tahta oymacıları tıpkı tesipçiler gibi yürekleri dolu insanlardır. Dertlerini oymalara dökerler. Kutu, altı büfe, üstündeki raflı bölüm kitaplık gibi kullanılan ceviz konsolun üstündeydi. Raflarda çoğu Fransızca, bazıları Türkçe romanlar, gezi kitapları, atlaslar, pardayanlar, eski yıpranmış tombik, zagor ciltleri, pas sokağı çocukları, küçük prens, iki çocuğun devri alemi, birkaç ders kitabı, elektroniğe giriş, çözümlü trigonometri problemleri, Marx'ın, Lenin'in seçme eserleri, çağdaş Fransız düşünürlerinin siyaset bilimi, sosyoloji ve dil ağırlıklı kitapları karmakarışık duruyordu. Sıradan turistik bir kitap olmadığı ilk bakışta belli olan büyük boy, Fransızca Ravenna'nın mozaikleriyle Michelangelo'nun Pietas'ı ilgimi çekti. Emlakçı genç evi gezdirirken birkaç gün önce kabaca temizlettirdiğini, ince temizlik istersem temizlikçi kadının telefonunu verebileceğini söylemişti. Kitapların üzerinde bir parmak toz vardı. Bir an Ravenna'nın mozaikleri kitabıyla oymalı ahşap kutu arasında tereddüt geçirdikten sonra kutuya uzandım. Kapalı kutular her zaman kapalı kitaplardan daha çekicidir. Eski fotoğraflar, aile fotoğrafları. Onları sevmeyi baba evinde öğrenmiştim. Bit pazarına son verdiği ölünce uzak akrabaların ya da konu komşunun topladığı kapanmış bir evin döküntü eşyası gelirdi bazen. Kimsenin beğenip almadığı hurda eşya arasında fotoğraflar da olurdu. Eski dolapların çekmecelerinden yerlere saçılan aile fotoğraflarını içimde tuhaf bir eziklikle topladığımı, her biri için bir hikaye uydurduğumu hatırlarım. Görsel olan ilgim ikonalar kadar eski fotoğraflarla da beslenmişti sanırım. Oymalarının kıvrımlarında toz birikmiş, kapağının ortasındaki küçük aynanın sırları dökülmüş ahşap kutunun içi çoğu siyah beyaz fotoğraflarla doluydu. Amatör bir makineyle çekilmiş, tırtıllı kenarları yıpranmış, köşeleri kırılmış, kimisi sararmış gündelik hayat sahneleri, tekerlekli köpek oyuncağını ipinden tutmuş sürükleyen bir kız çocuğu, saçları bir örnek kurdeleli baş başa vermiş iki kız kardeş, siyah okul önlüklü, beyaz yakalı çocuklar, bir köy evinin önünde poz vermiş iki çocuklu bir aile, dere kenarında bir piknik sahnesi, pastanın ortasındaki beş mumu söndürmek için masaya eğilmiş süslü bir küçük kız. Sonra fotoğrafçılar tarafından özenle çekilmiş düğün, okul, tören fotoğrafları. 1940'ların modasını yansıtan saç biçimi ve giysileriyle genç bir kadının sağ alt köşesinde özenli bir el yazısıyla sevgili eşimi cennet vatanımızın ücra bir köşesinde görev yaparken beni hatırlaması için dilsiz bir hatıra yazılı resmi. Aynı kadının sevgili eşiyle baş başa bir fotoğrafı, sonra aynı ailenin kucaklarında iki küçük kızlarıyla poz verip çektirdikleri, arkasında İstanbul 1954 yazan fotoğraf. Elimden kayıp yere düşenler arasında birkaç renkli fotoğraf dikkatimi çekiyor. Çok iyi bildiğim bir yerde, Paris'te Sen Nehri boylarındaki eski kitapçı tezgahlarından birinin önünde çekilmiş, kısacık saçlı, güzelden çok anlamlı ve havalı diye nitelendirilebilecek bir kadınla, elini kadının omzuna atmış, 15-16 yaşlarında genç bir çocuk, objektife gülümsüyorlar. Delikanlının yüzüne gölge düşmüş, iyi seçilmiyor. Resmin arkasını çeviriyorum. Anneanneme Paris hatırası. Seni özledik. Umut. Ve bir tarih. 13 Ekim 1987. Aynı kadının daha gençken çekilmiş bir vesikalığı. Burada kadının saçları uzun. Sonra iki tekerlekli bisiklet üzerinde gülerek poz vermiş 8-9 yaşlarında bir erkek çocuk. Belki de Paris'te annesiyle birlikte resim çektirmiş delikanlının çocukluğu. Bu fotoğrafta çocuğun yüzü daha belirgin ve köşesi damgalı bir vesikalık. Resmi bir kağıttan söküldüğü, damgasından ve üstündeki zımba deliklerinden belli. Aynı çocuğun 14-15 yaşındaki hali bu. Gözleri. Gözleri bana birini hatırlatıyor. Bakışlarını bir yerden tanıyorum sanki. Fotoğrafları yan yana koyup yeniden bakıyorum. Evet, hep aynı çocuk. Adı Umut olmalı. Çocukluğumdan hatırladığım annemin ve babamın bir bölümünü özenle ayırıp İstanbul'dan ayrılırken yanımıza aldıkları aile fotoğraflarımızla kıyaslanırsa sıradan, donuk, albenisiz resimler. Bakıp da renkli hayat hikayeleri esinlendirecek, hayal dünyamı harekete geçirecek bir yanları yok. Sadece küçük bir fotoğraf. Sadece küçük bir fotoğraf. Aynı çiçekli basmadan, bol etekli, bir örnek elbiseler giymiş, kol kola girmiş beş genç kızın, kiraladığım küçük eve benzer bir evin kapısında çekilmiş fotoğrafı dışında hiçbiri ilginç değil. Beş genç kızın orta yerinde Paris fotoğrafındaki ve vesikalı fotoğraftaki kadına benzer alımlı bir kız. Rüzgarda uçuşup boynuna dolanmış uzun gür saçlarıyla gülümsüyor. Fotoğrafları yeniden içine doldurup kutuyu yerine koyuyorum. Ravenna'nın mozaikleri kitabını almak isterken elim nedense Michelangelo'ya gidiyor. Belki de öbür kitap daha ağır ve daha tozlu olduğu için. Koltuğa rahatça yerleşip içinde gerçek bir sanat ürünü karşısında duyduğum o huzur duygusuyla kitabın kapağındaki resme bakıyorum. Doğrusu Michelangelo fazla usta, fazla erişilmez, gereğinden fazla mükemmel, bu yüzden de soğuk ve uzak gelir bana. Ama Pietas'ın yeri başkadır. Bence o heykelde kurbanın İsa mı, Meryem mi olduğunu sorgular. Ağır kitabı özenle açıyorum. Sayfaların arasından eski bir gazete kupürü düşüyor yere. Eğilip alıyorum. Sokağın ortasında yerde yatan, kana bulanmış, sol kolu üstüne gelişi güzel atılmış, örtüden dışarı çıkmış bir ölünün fotoğrafı. Hemen altında üç vesikalık fotoğraf. Vesikalıkların altında adlar, onun altında da kalın siyah harflerle üç terörist ölü olarak ele geçirildi yazısı. Küçük resimlerden biri tanıdık geliyor. Daha dikkatli bakıyorum. Oymalı tahta kutuyu karıştırırken gördüğüm vesikalık fotoğraftaki delikanlıyı, bisikletin üzerinde poz vermiş küçük oğlanı, kolunu annesinin omzuna atmış çocuğu andırıyor. Bir anda içimi büyük bir huzursuzluk kaplıyor. Yerde yatan ölüden sızan kan elime bulaşacak sanıyorum. Elimdeki gazete parçasını iğrenme, korku, dehşet karışım bir tepkiyle yere atıyorum. Bu odadan hemen çıkmak, bu evden kaçmak istiyorum. Ama gözlerimi gazeteden ayıramıyorum. Tahta kutuya uzanıp İçindeki bütün fotoğrafları yeniden yere boşaltıyorum. Ellerim titriyor. Telaş içinde parmaklarım birbirine dolanarak bisikletli çocuğun resmini, kenarı damgalı vesikalığı, bir de sen boyunlarındaki kadınla genç oğlanın fotoğrafını arayıp buluyorum. Evet, aynı çocuk. O zaman gazetedeki vesikalık fotoğrafın altındaki yazıyı okuyorum. Umut Murat Ulaş, 21. Örgüt evinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Elimde eski bir gazete parçası ve bisiklet üzerindeki çocuğun fotoğrafı, kucağımda Michelangelo'nun Pietası, belleğimin gizli köşelerinden birinde burgaç gibi dönüp duran, ben bu bakışları tanıyorum saplantısı, kitabın ilk sayfasını, arasından gazete kupürünün düştüğü sayfayı açıyorum yeniden. Doğum günün kutlu olsun küçük Mikim. Floransa'da Pieta'yı birlikte seyrederken söylediklerin üzerine düşündüm. Gerçekten de bizim kültürümüzde martir anlamında kurban geleneği yok. Sen haklıydın. Şehitle martir aynı şey değil. Mikim büyümüş de ne güzel düşünceler geliştirirmiş. Yakında buluşup bütün bunları konuşmak üzere nice yıllara sevgili Umut. 4 Şubat 1990 Paris, İstanbul. Birden çocuğun bakışlarını nereden tanıdığımı, hayret mi, ürküntü mü, ayrımına varamadığım bir huzursuzlukla hatırlayabiliyorum. İlk geldiğim gün otelin barında rastladığım Profesör Ünsal'ın masasında oturan kızın gözleri. Bir tanıdığım evini eşyasıyla kiraya vermek istiyordu diyen, ertesi gün arayıp ilgili emlakçının telefonunu veren, San Vitale mozaiklerindeki İmparatorce Theodor'un nidimesine benzeyen kız. Eski eşyalarla dolu odanın ortasındaki koltukta ayaklarımın dibine yığılmış fotoğraflarla, kapağında benim en sevdiğim Pieta'nın en güzel resimlerinden biri olan kitapla, anlamını tam kavrayamadığım bir faciayı haber veren gazete kupürüyle, ağır çekim bir filmin jeneriğindeki baş oyuncu gibiyim. Bu fotoğraflara çocukluğumdaki gibi hikaye uydurmak gerekmiyor. Onlar hikayelerini bağırarak anlatıyorlar ve bu hikaye beni korkutuyor. Sezgilerim beni yanıltmıyordu. Kaygılarıma ve sezgilerime uymalı, bu evden hemen çıkmalı, kendime başka bir yer bulmalıydım. Ama merak korkunun kardeşidir ve kediyi merak öldürür. Benim durumumdaki bir adamın en son yapması gerekeni yaptım. Telefona gidip adının derin olduğunu hatırladığım genç kızın verdiği numarayı çevirdim. 2. Telefondaki ses belirgin bir Amerikan aksanıyla rahatsız ettiği için özür diledi ve Derin Hanım'ı rica etti. Sesini hemen tanıdım. Buyurun Bay Theo diye Türkçe cevap verdim. Kısa bir sessizlik oldu. Neyi, nasıl, hangi dilde söyleyeceğini düşündü sanırım. Teşekkür etmek istemiştim dedi Türkçe'de karar kılarak. Eve yerleştim. İlk tanıştığımız gün daha çok İngilizce konuşulmuştu. Ertesi gün cep numarasından arayıp ülkünün eviyle ilgilenen emlakçının telefonunu verirken de çok kısa bir konuşma geçmişti aramızda. Zaman zaman yabancılaşan, İngilizceden çok Rumcaya kayan şivesini, sözcükleri bulmakta kimi zaman zorlanmasına rağmen Türkçesinin bu kadar iyi olduğunu fark etmemiştim. Sesinde garip bir kararsızlık, bir huzursuzluk vardı. Umarım bir sorun yoktur, dedim. Hayır, evle ilgili bir problem yok. Anahtarları aldım, kontratı da yaptık. Yine sustuk, laf yürümüyordu. Dil yetersizliğinden değil, bu konuda ikimizin de bir göçlüğü yoktu ama sanki söylemek istediği bir şey vardı da söylemeye korkuyordu. Her zamanki pervasızlığımla, babaannem patavatsızlık derdi. Lafı dolandırmadan düpedüz sordum. Söylemek istediğiniz bir şey mi var Theo? Yardıma hazırım. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Evet, bir problem var. Daha doğrusu kafamı kurcalayan bir şey. Sözlerini İngilizce sürdürdü. Telefonda anlatabileceğimi sanmıyorum. Evle ilgili denebilir. Evin sahipleriyle ilgili demek daha doğru belki de. Tanıdığınızı söylemiştiniz de. Evet, tanıyorum. Uzun yıllar Paris'te yaşamış gazeteci bir hanımdır evin sahibi. Şu sırada bir süre için yine Fransa'da bulunuyor. İsterseniz telefonunu verebilirim. Hayır, kendisine ulaşmak istediğimi sanmıyorum. Bakın, belki de çok saçma bulacaksınız ama kafama takılan bir şey var. Belki bana yardım edebilirsiniz. Sizinle konuşmak isterdim, eğer izin verirseniz tabii. Bir an, kadınca bir fettanlıkla, fazla kimseyi tanımadığı bu şehirde, birlikte hoşça vakit geçireceği birinin peşinde olduğunu düşündüm. Ama hayır, öyle bir adama benzemiyordu. Üstelik, sesinde garip bir huzursuzluk, çaresiz bir çocuğun yardım isteyen titreşimleri vardı. Tabii buluşabiliriz, ne zaman isterseniz. İşim gücüm yoktu. Ülkü işlerini tasfiye etme bahanesiyle en kısa zamanda döneceğim diyerek kaçar gibi Paris'e gittiğinden beri kendimi bu şehirde büsbütün yalnız hissediyordum. Peşinde olduğum bilgileri ulaştıracak ipuçları tam yakaladığını sandığım anda elimden kaçıyor, anahtarların nihayet bulduğumu sandığım kapılar yüzüme kapanıveriyordu. Üzerime bir bezginlik, bir yorgunluk çökmüştü. Arayışım anlamsızlaşmaya başlamıştı. Neden buralardayım? Ne arıyorum gerçekten? Zaman tüketmekten başka ne yapıyorum ben? Lozan'a, üniversiteye, derslerime dönmek istemiyordum. Babamın yönlendirmesiyle başladığım uluslararası hukuk eğitimime de ilgi duymuyordum. Ankara'ya, annemin yanına gitmeyi, onun bitmez tükenmez sorunlarını, alkolizm krizlerini birlikte yaşamayı, psikoloğuyla maceralarının tanığı olmayı da hiç gözüm yemiyordu. Ankara'da İstanbul kadar, Lozan kadar yabancıydı bana. Üç kentin de yabancısıydım. Üstelik amcamın Emirgan sırtlarındaki villası halinden şikayet edip sızlanmanın ayıp olacağı kadar güzeldi. Evdeki herkes, amcam, eski eşinden boşandıktan sonra yeni evlendiği genç karısı, hizmetçiler gözünün içine bakıyor, bana karşı nikah dönemindeki bir hasta gibi özenli ve şefkatle davranıyorlardı. Çok sevdiği babasını beklenmedik bir anda kaybetmenin acısı altında ezilen küçük bir kızdım onlar için. "Mümkünse hemen," dedi utangaç bir ses tonuyla. Yine Türkçe'ye dönmüştü. "Tamam, o zaman hemen buluşalım. Nerede peki? Eski bir İstanbulluyum ama yine de şehrin yabancısı sayılırım. 25 yılda çok şey değişmiş. Siz uygun bir yer söyleyin. En iyisi bir taksiye binip bana gelin. Gideceğimiz hiçbir yer şu günlerde buradan daha güzel olamaz. Erguvanlar öyle bir patladı ki bu yıl. Dört bir yan göz alabildiğine Erguvan." "Erguvan mı dediniz?" Sesinde öyle bir hayret vardı ki Erguvan sözcüğünü bilmediğini sandım. "Evet, Erguvan. Şu koyu pembe çiçek açan ağaçlar. İngilizcesi nasıldı?" "Tabii biliyorum. Judas Tree. Ne garip. Rahatsız etmezsem eğer hemen geliyorum." Garip olan neydi? Henüz bilmiyordum. Adresi verdim, yolu tarif ettim. Kale gibi korunan sitenin kapısında güvenlik görevlileri kime gittiğini soracak olurlarsa amcamın adını vermesini söyledim. Kapının zili o kadar kısa süre sonra çaldı ki uçarak geldiğine inanabilirdim. O günü Erguvan dalları arasında eflatun, pembe, turuncu ateş rengi bir ışık oyunu olarak hatırlıyorum. Boğazın en güzel manzaralarından birine açılan balkonda alçalan güneşin ışınları karşı sahildeki camları tutuştururken çiçeğe durmuş erguvan ağaçları arasında bahar esintisiyle masanın üzerine saçlarımıza bardaklarımıza dökülen erguvan çiçeklerini seyrederek neler konuşmuştuk. Belki de her şeyi. O akşam saatleri sonrasında yaşadıklarımızın toplamı ve özetiydi sanki. Hayatımıza anlam kazandırabilmek için kendi yarattığımız, sonra da hayatımızı ortaya koyarak çözmeye çalıştığımız bir giz. Kendi kimliğimizin peşinde bir arayış. Masanın üstüne düşen erguvan çiçeklerini küçük sinirli fiskelerle etrafa dağıtırken, "Erguvan nedir bilip bilmediğimi sormuştunuz," diyor. Çocukken İstanbul'da yaşarken Beylerbeyi kurusunda sadece erguvan mevsiminde gittiğimiz eski bir köşk vardı. Orayı çok severdim. "Özür dilerim, demin telefonda erguvan mı?" diye öyle bir hayretle sordunuz ki ben sözcüğü bilmediğinizi sandım. O gün otelde profesörle size rastladığımda İstanbul'a bir araştırma yapmak için geldiğimi söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? "Evet, galiba. Ama neyi araştırdığınızı söylememiştiniz. Ya da belki söylediğinizde ben kaçırdım." "Hayır, söylemedim. Mete dalga geçer diye korktum belki. Ne bileyim ben, belki de bilimsel kıskançlık. Her neyse, araştırmamın konusu bir Bizans el yazmasında adı geçen bir kapı." Söylediklerinden bir şey anlamamıştım. Anlatacaklarına ilgi duyacağımı da sanmıyordum. Rastlantıyla karşılaştığım, yolu nasılsa İstanbul'a düşmüş bir yabancıya yardım etmek istiyordum, o kadar. Ama kapı sözcüğü ilgimi çekti. Kapılar bir yerlere açılır. Tam da bir yerlere açılan kapılara ihtiyaç duyduğum bir dönemdi. Ben de umutsuzca, yapayalnız, aptalca, biraz da korkuyla zorluyordum bir kapıyı. Bir kapı mı? Evet, bir kapı. Erguvan kapısı. Yani Türkçe çevirisi böyle oluyor. Eski Yunanca kerkis, günümüz Yunancasında Rumca'da pek bilinen bir sözcük değil. Boş boş bakıyorum yüzüne. "Bizans sanatıyla ilgileniyorum," diyor neredeyse özür dileyen bir sesle. Gülüyorum. "Bu yüzden özür dilemeniz gerekmiyor. Bizantiyon'dan Osmanlı dönemine kadar bilinen 5 önemli sur yenilemesi vardır. Yüzlerce farklı adla anılan yüzlerce sur kapısı olmuştur. Konstantinopolis tarihi boyunca kaynakların hiçbirinde Erguvan kapısı diye bir kapıya atıf yok. Ama o kapı var. Olmalı yani. Kavramam için biraz ayrıntı. Başka bir ortamda yadırgatıcı, hatta gülünç gelebilecek ağdalı, trajik bir sesle Türkçe okumaya başlıyor. Kurtarmak için kayıp ruhunu şehrin, gizli viran bir kapıdan giriyor, Erguvan kapısından. Başında Erguvan tacı, Erguvan giyinmiş, yaraları Erguvan. Dizeler sanki çevremizdeki dallarının arasında uçuşup batan güneşin Anadolu yakasına yansıyan kızıl aydınlığına boyanıyor. "Bu bir şiir galiba," diyorum. "Şiirle ilgilenmem pek ama kulağa hoş geliyor. Kim yazmış?" "Yüzlerce, belki de 1000 yıl önce yaşamış adı bilinmeyen bir hiç kimse. Belki şair bile değil. Bir manastırda azizlerin hayatlarını el yazısıyla çoğaltan yazıcı keşişlerden biri. İskenderiye'de Bizans tarihine ilgili bir belge ararken el yazmaları arasında rastlantıyla buldum. Ana metnin içine başka bir el tarafından gizlice sokulmuştu sanki. Türkçe'ye çeviriyi ben yaptım. İngilizce'ye de çevirmeye çalıştım. Şiir formu nedense Türkçe'de daha başarılı oldu. Belki de Erguvan ağacı gibi Erguvan sözcüğünün de doğuyu İstanbul'u çağrıştırması yüzünden. Garip ama bizim İstanbullurumlar Erguvan derler. Eski Yunanca'daki Kerkis sözcüğünü bilmezler. Ağacının adıyla Yahuda ağacı diye anarlar. O zaman bu şiir daha çok sizin sayılır Bay Teo. Gerçekten de güzel yazmışsınız. Peki elinizdeki ipuçları bundan mı ibaret? Kapıyı aramak için yani. Var olduğunu seziyorum. Hatta biliyorum diyebilirim. Şu çevremizdeki erguvanlar ne kadar gerçekse o kadar gerçek. Kapı dimdik ayakta değildir kuşkusuz. Hayır, bunu beklemiyorum. Ama en azından yerini bulacağıma inanıyorum. Kapının İstanbul'da olduğunu nereden çıkarıyorsunuz peki? Tarih dersinizin hatırladığım kadarıyla Bizans İstanbul'dan ibaret değildi. Nedenlerini açıklayamadığım bir sezgi. Sonra polis, yani şehir sözcüğü var. Bizans'ta polis dendi mi, Konstantinopolis anlaşılırdı. Daha önemlisi son dizesinde kutsal hikmete doğru yürüyor deniyor. Kutsal hikmet veya kutsal bilgelik nasıl çevirirseniz Ayasofya'nın adıdır. En azından 9. yüzyıl başlarından sonra büyük mabet bu adla anılmıştır. Bilim adamlarının anlaması güç. Umarım aradığınızı bulursunuz diyorum. Beyaz masa örtüsünün üzerine düşmüş erguvan çiçeklerini tek tek toplamakla oyalanarak. Sonra beni mutlaka en kısa zamanda görmek istemesinin nedeninin bu kapı meselesi olamayacağını düşünüp galiba evle ilgili bir sorun vardı diyorum. Ah evet, sorun denemez. Nasıl adlandıracağımı bilemiyorum. Bir şey gördüm. Eski bir gazete haberi. Evdeki konsolun üzerinde duran Pieta ile ilgili bir kitap dikkatimi çekti. Açınca içinden bir kupür düştü. Yerde kanlar içinde yatan bir ölü, altında da 3 vesikalık fotoğraf. Operasyonda öldürülen teröristler olduğu yazıyordu galiba. Kitap, yani gazete parçasının içinden düştüğü kitap demek istiyorum. İlk sayfasındaki yazıya bakılırsa adı Umut olan bir çocuğa annesinden doğum günü hediyesiydi. Beni telefonla arayıp görüşmek istediğini söylediğinden beri yüreğime çöken ağırlık daha da artıyor. Ne öğrenmek istediğini biliyorum aslında. İçimde kötü bir duyguyla susuyorum. Beni üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokan meraklı biri sanmayın diyor özür dileyen bir sesle. Ama o fotoğrafları da gördüm. Hangi fotoğrafları? Evde tahta bir kutu içinde eski fotoğraflar vardı. Arşivlerde araştırma yapmak insana kötü huylar kazandırır. Bir çeşit mesleki deformasyon. Eski belgeler, resimler falan gördünüz mü dayanamazsınız. Fotoğrafları karıştırmaktan alamadım kendimi. Ülkü'nün o fotoğrafları bana hiç göstermemiş olmasından duyduğum kırgınlığın, hatta kızgınlığın sesime yansımasını engellemeye çalışarak fotoğrafları hiç görmedim. Zaten ben arşivci de değilim, araştırmacı da diyorum. Sesim o kadar soğuk çıkıyor ki bir an alınganlık gösterip hemen kalkıp gideceğinden korkuyorum. Ama gitmiyor. Sakin görünümünden hiç umulmayacak tutkulu ve heyecanlı bir sesle üsteliyor. Fotoğrafların arasında bisikletiyle poz vermiş 8-9 yaşlarında bir erkek çocuğun resmi vardı. Bir de Paris'te çekilmiş bir fotoğraf, aynı çocuğun daha büyümüş, delikanlı olmuş hali. O fotoğraf anneannesine yollanmış, arkasında "Annemle ben seni özledik" yazıyordu, Umut diye imzalanmıştı. Kafam karmakarışık, ne söylemem, ne yapmam gerektiğini bilemeden mırıldanıyorum. Ülkü'nün, yani ev sahibinizin oğlunun adı Umut'tu. Önce susuyor, uzun uzun yüzüme, daha doğrusu gözlerime bakıyor. Yüzümde, gözlerimde sadece kendisini gördüğü bir işaret var sanki. Bakışlarımı gözlerinden kaçırıyorum. Gitgide eflatun pembe bir renk alan karşı sahile bakıyorum. O zaman kendi içine çekilmek, çevreden kopmak, kendini daha rahat hissetmek istediği zamanlar yaptığı gibi bunun öyle olduğunu onu tanıdıkça öğrenecektim. İngilizce konuşmaya başlıyor. Gazetedeki fotoğrafta yerde kanlar içinde yatan çocuk oydu diyor. Ne evet ne hayır. Olabilir anlamında hafifçe başımı sallıyorum. Bununla nasıl yaşanır, nasıl dayanılır? O evde nasıl yaşayabilirim demek istediğini sanıyorum. Evi bulmasına dolaylı yoldan da olsa aracılık etmekten duyduğum sorumlulukla. İsterseniz evi değiştirebilirsiniz, sahibi anlayışla karşılayacaktır diyorum. Hayır, hayır, ben arkadaşınız yani evin sahibi olan kadın, yani o çocuğun annesi nasıl dayanır demek istemiştim. Hayır, evden ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Aksine, sonra ılık ilkbahar gününde bu korunaklı güzel balkonda sanki buzlar arasında çırılçıplak kalmışım gibi iliklerimi işleyip içimi ürperten soruyu sormak istiyor. Umut kimdi aslında? Ben bu soruyu daha önce de duymuştum. Merakı çok aşan bir tutkuyla, sanki cevap alamazsam içimdeki boşluk dolmayacakmış, sanki aradığım neyse ona ulaşamayacakmış gibi Ülkü'ye sorduğum soruyu şimdi bu yabancı aynı tutkuyla ve ne tuhaf yabancı bir dille bana soruyordu. Ve ona verecek cevabım yoktu. Theo'nun aradığı kapının anahtarının nerede, kimde olduğu nasıl belli değilse, Umut'un gerçek kimliğinin anahtarı da kayıptı.